Ayrım 16, Vulkan'ın Yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 139. Tam o anda ışıklar tüm parlaklıklarıyla yandılar. Mercer'ın göz bebeklerini kontrol eden kas ve sinirler katilinkilere oranla bir saniyeden daha kısa bir sürede tepki verdi. Göz kamaştırıcı ışık yüzünden yönünü kaybetmiş olan diğer adam hemen hemen kapalı olan gözleriyle şaşı bakarken Mercer'ın bakışları odayı taramaya başlamıştı bile. Tish bir eli hala Reusta'nın üzerinde, diğerinde kocaman gece görüş gözlükleriyle şalter kümesinin yanında duruyordu. Muhafız 6 metre ötedeydi ve dikkatle Mercer'ın sol tarafına bakıyordu. Mercer nişan almak için zaman kaybetmeden kalçasını yanından ateş etti. İlk iki atış epeyce uzaktan geçti fakat sonraki 6 el tam olarak muhafıza isabet etti ve gövdesini tanınmayacak bir karmaşaya çevirdi. Mercer Tish'in yanına giderek gevşemiş olan elinden gözlüğü aldı. Tish, kadının bakışları 12'lere kaydı. Sana yukarıda beklemeni söylemiştim Tish. Şu andan itibaren benim sana söylediklerimi dinleme lütfen, olur mu? Kollarını ona doladı. Tish'in vücudu onun sarılışına teslim oldu. Mercer bir süre sakince onun saçlarını okşadı. Şimdi ödeştik. Ben senin hayatını kurtarmıştım. Biraz önce de sen benimkini kurtardın. Teşekkür ederim. Tish bir süre sonra sen silahını alana ve adam başka tarafa dönene kadar bekledim diye cevap verdi. Bütün ışıkları söndürüp Mercer'ın gözlüklerinin idarecilerin ofislerini bulmakta kendilerine yol göstereceğine güvenerek tekrar üçüncü kata çıktılar. Kapıların üzerlerindeki adlara kısaca göz atarak en yüksek rütbeli elemanın başkan yardımcısının odasını buldular. Mercer adamın adını görünce suratını ekşitti. Russo. Güzel bir yaklaşım diye yorumda bulundu. Tish eğer Ruslarsa diye yanıt verdi. Bunlar gibi iki muhafıza sahip olduklarına göre önemli birileri olmalılar. Mercer'ın kilidi açması 5 sinir bozucu dakika sürdü. CIA'de aldığı eğitim sayesinde tekniği hatırlasa da teori ve pratik birbirlerinden tamamen farklı iki konuydu. Het'in adamlarından biri bu işi 10 saniyede yapabilirdi. Ofis pahalı meşe lambrilerle kaplanmıştı. Ayaklarının altındaki halı yumuşacıktı. Büyük çalışma masasının arkasındaki pencere 11. caddeye bakıyordu. Mercer kalın perdeleri çekip masa lambasını yaktı. OF&C filosunun fotoğrafları duvarları süslemişti. Miami'den David Solomon haklıydı. Her geminin bacasına farklı bir çiçek demetinin resmi yapılmıştı. April Lilac, September Laurel, December Iris ve çok sayıda diğerleri. Duvarların birinde bir akvaryum duruyordu. Büyük olmasına rağmen içinde sadece bir tane balık vardı. Mercer 4 alçak dosya dolabına dönerek rastgele bir çekmeceyi açtı. İçindeki dosyalara göz gezdirmeye başladı. Sen de bir çekmece seç dedi. Herhangi bir çekmece. Ne arıyoruz? Hafızanı canlandırabilecek herhangi bir şey. Bu ofiste kurtarıldığında aklında kalmış herhangi bir şey bulunabilir. Bir isim, herhangi bir şey. Tish duvardaki bir fotoğrafı gösterdi. Beni kurtaran gemi sanırım buydu. Mercer fotoğrafa baktı ve uzak bir denizde sakin sakin yol alan September Laurel'ı tanıdı. O seni bulduğu bildirilen gemi olabilir. Ancak seni denizden çıkaran gemi olduğunu zannetmiyorum. Bacasında siyah bir daire ve sarı bir nokta olduğunu hatırlıyordum. Bir buket çiçek değil. Ayrıca David Solomon mürettebatın Rus değil, genellikle İtalyan olduğunu söylemişti. Rusça duyduğum konusunda yanılmış olabilirim. Yanılmış olsam dahi burada bir şeyler döndüğü çok açık. Dosyaları inceleyelim, bakalım bir şey çıkacak mı? Tish ve Mercer sonraki yarım saat boyunca dosyaları dikkatli incelediler de sonuca varmalarını sağlayacak herhangi bir şey bulamadılar. Tuhaf olan tek şey OF&C gemilerinin mülkiyet belgelerini içeren çekmecede üzerinde John Dory yazılı ve yapıştırılmamış dosya etiketiydi. Kağıt parçasına uyacak bir dosya yoktu. OF&C'nin bütün gemileri isimlerini bir ay ve çiçekten aldıkları için Mercer John Dory'nin OF&C'de çalışan bir kaptanın ya da bir gemi subayının adı olduğunu tahmin etti. Bu tam bir vakit kaybı öyle değil mi? Tish'in sesinde umutsuzluk vardı. Mercer, yanılmadığımdan eminim. Burada fark edemediğimiz bir şey olmalı diye yüseledi ama buradan çıkmak zorundayız.
O muhafızları boş yere mi öldürdün?
Mercer başını dosyadan kaldırıp baktı. Bu muhatap olmak istemediği bir soruydu. OFNC'nin bu işte parmağı olduğu konusunda yanılmış olma olasılığı var mıydı? Hayır, boş yere öldürmedik ve sana nedenini anlatayım. Şu ofise bir bak. Hiçbir yerde kişisel bir şey yok. Fotoğraf, diploma, hiçbir şey. Burası bazıları için yasal bir gemicilik şirketi olabilir ama bu ofisi işgal eden kişinin mesleği gemicilik değil. Mercer masaya yürüyüp adres dosyasını gözden geçirdi. Burada tek bir gemi simsarının, bir tedarikçinin adı geçmiyor. Tanrım, adamda kaptanlarının kişisel telefon numaraları bile yok.
Adam yalnızca bir kukla olabilir.
Öyle. Bunu anlamıyor musun? Gemi filoları genelde bireylerce oluşturulur ve kişisel bağlantılara dayanır. Greg Russo'nun loca borusunu duvardaki bir delikten ayırt edemeyeceğine kalıbımı basarım. Bu ofisi kullanan her kimse o kişinin bir işi var ancak. Gemicilikle hiç alakası yok. Bir erkek sesi orada durun diye emretti. Mercer kalbi gümbür gümbür atarak dondu kaldı. Het'in oğlu binaya sadece iki adamın girdiğini söylemişti ve o adamlar ortadan kaldırılmışlardı. Arkalarından gelen ses kime aitti? Masadan uzaklaşıp yavaşça dönün. Emir bir tabancanın tetiğe alınma sesiyle vurgulanmıştı. Kapı aralığında şişman bir koruma görevlisi duruyordu. Ablak suratının rengi atmış, silahını tutan eli titreyen, korkmuş kiralık bir polisti. ''Hesabını vermeniz gereken pek çok şey var. Ellerinizi görebileceğim bir yerde tutun. Akvaryuma doğru yürüyün.'' Mercer hemen arkasında Tish olduğu halde masadan uzaklaştı. Koruma görevlisi içeri girdiğinde Tish ne çığlık atmıştı ne de kontrolünü kaybetmişe benziyordu. Mercer kendisinin de onun göründüğü kadar sakin hissedebilmesini diledi. Muhafız ödünü koparmıştı. Cap yolun karşı tarafındaki pozisyonu terk ettikten sonra Greg Russo takviye güvenlik istemiş olmalıydı. Mercer'ın binanın içinde koşuşturan başka adamlar olup olmadığını bilmesine imkan yoktu. Adam bakışlarıyla silahını kesinlikle Mercer'ın üzerinden ayırmadan masanın bulunduğu tarafa geçti. Serbest olan eliyle telefonu arandı. Mercer'ın beklediği fırsat gelmek üzereydi. Muhafız telefona baktığı anda Mercer kendisini adamın üzerine fırlattı. Zaman yavaşlayarak ağır ağır ilerlemeye başladı. Mercer'ın duyuları yoğunlaştığı için adamın yüzündeki tüyleri tek tek görebiliyor, onun asabi terlemesinin kokusunu alabiliyor ve nefesinin sıklaştığını duyabiliyordu. Mercer dikkatini tabancayı tutan ele, adamın bileğindeki yağ halkalarına ve tetiğin etrafında gerilen eklemlere vererek odanın karşı tarafına koştu. Horoz inmeye başladı. Mercer'ın parmakları hedefinden hala santimetrelerce uzaktaydı. Mercer muhafızın bileğini yakaladığı anda silah ateş aldı. Ses küçük ofiste gök gürültüsü gibi çıkmıştı. İtici barut Mercer'ın gözlerini yakıp kör etti. Tish'in yanındaki büyük akvaryum patladı. Su, kum ve balık köpüklü bir dalgayla halıya döküldü. Silahın geri tepmesiyle tabanca muhafızın başının üzerine kalkınca Mercer'ın omzu adamın savunmasız böğrüne gömüldü. Mercer çarptığında adamın kaburgalarının kırıldığını hissetmişti. Tabancası elinden uçan muhafız masaya savruldu. Mercer tabancayı düştüğü yerden alıp yerdeki adama nişan aldıysa da tetiği çekmedi. ''Sen diğerleriyle beraber değilsin, ölmen gerekmiyor.'' Silah indirip dişe döndü, iyi misin?
''Sarsıldım ama heyecanlanmadım.''
''Buradan çıkmalıyız. Birileri bu silahın patladığını duymuştur.'' Mercer elini uzattı, ona yaklaşan Tish elini eline aldı. Mercer bir an ıslanmış alıda çırpınarak ölmekte olan balığa baktığında manzara hayal meyal bir anıyı tetikledi. ''Beni o Charlotte'o!'' diye mırıldandı. Dikkatle dördüncü kata, oradan da dışarıdaki merdivene yöneldiklerinde Tish ''Ne?'' diye sordu. ''Bir ipucu daha.'' Mercer'ın kısık sesinde zafer tınısı vardı. Potomac, Maryland. Richard Hanna gecenin geç saatlerinde mutfağı yağmaladıktan sonra yatağına dönerken telefon çaldı. İkinci defa çalmadan önce ahizeyi kaptı. Gece yarısı telefonlarına alışık 25 yıllık karısı kımıldamadı bile. ''Hanna?'' Dick, ben Marge. Büronun başkan yardımcısı Margaret Doyle, Henna'nın en eski ve yakın dostuydu. Onu uyandırmış olduğu için özür dileme zahmetine katlanmadı. Philip Mercer Washington bölgesinden çıktı. Henna nasıl diye terslendi.
Trende, metroya New Carlton'da bindiği için Union Station'ı gözleyen adamlarımız onu hiç görmemişler. Biz de biraz önce kredi kartı sayesinde öğrendik. Trende kondüktörden New York'a iki gidiş bileti almış.
Tanrım! Fay uykusunun arasında ne oldu sevgilim diye mırıldandı. Henna ayizeyi eliyle kapattı. Bir şey yok tatlım. Sonra da yumuşak fakat anlaşılır bir biçimde telefona konuştu. Pekala Marge, New York ofisini ara, trenle dönme ihtimaline karşı Penn Station'a birkaç adam koysunlar. Mercer'ın Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan aldığınız fotoğrafını da onlara fakslayın.
Gerekli telefonları ettim bile.
Onu yakalarlarsa derhal bana haber verilmesini, sonra da onun ve Tish Talbot'un uçakla Andrews Hava Kuvvetleri üssüne getirilmelerini istiyorum.
Evini izleme faaliyetine son verelim mi?
Hayır, bizi yine atlatacağına bahse girerim. Yeni gelişmeler olursa beni ara.
Özür dilerim Dick.
Senin kabahatin değil ki. Galiba hepimiz Mercer'ı hafife almışız. Henna telefonu kapatıp robe de chambre'ını giydi. Bu gece bir daha uyuyamayacağını biliyordu. Aşağı inip bir fincan kahve yaptı ve Amerika'da yeniden dirilen Roma mimarisi tarzında inşa edilmiş büyük evinin içinden geçip çalışma odasına gitmeden önce birkaç dakika boyunca karanlık mutfakta kahvesini yudumladı. Çalışma masasındaki lambayı yaktı ve ışık gözlerinde çaktığında homurdandı. Masasının arkasındaki kasanın şifresini girip içinde duran tek dosyayı aldı. Antebellum başlıklı dosya, dipnot, savaş öncesi demek. Ohni işinin dikkatini çekmeye başlamasından itibaren Henna'nın olaylarla ilgili kişisel gözlemlerini içeriyordu. Henna büyük bir bölümü tarayıcıdan geçirilemeyecek kadar özensiz olan kendi el yazısını yavaş yavaş okudu. İlk sayfa yalın bir kronolojiydi. Henna hemen Mercer ve Tish Talbot'un New York'a yaptıkları yolculuğu da listenin altına ekledi. Boş bir sayfaya akış şemaları çizmeye, olayları birbirlerine bağlamaya başladı. Dakikalar içinde çözülmesi imkansız bir dizi çizgi, daire ve sarmal dönüşler yaratmıştı. Emin olduğu tek şey Mercer'ın David Solomon hukuk bürosundan aldığı bilgiye dayanarak New York'a gitmiş olduğuydu. Mercer'ın Solomon'dan istediği ve Dade County'deki bir hakimin vermiş olduğu mahkeme kararıyla FBI tarafından elde edilmiş bilgileri bir kez daha okudu. Solomon'un ofisi Ocean Freight and Cargo'nun gemilerinin adlarını belirten birkaç listeyle şirket hakkında temel bilgileri gönülsüzce teslim etmişti. Bu defa anladı. Tish Talbot'u kurtaran geminin sahibi ofisleri Manhattan'da olan Ocean Freight and Cargo'ydu. Henna ani bir hareketle telefona atılınca kahvesini döktü. Pisliği aldırış etmeden New York FBI ofisinin numarasını tuşladı. Telefona yorgun bir ses cevap verdi Federal Soruşturma Bürosu. Henna herhangi bir ön söze başvurmadan gece nöbetçisine soru sorulmaksızın kimliğini belirten kişisel onay kodunu verdi. Böyle durumlarda kod numaraları organizasyonun üst kademelerindeki kişilerin sahadakilerden biriyle konuşmaları gerektiğinde değerli dakikaların boşa harcanmasını önlüyordu. Henna benzer bir sistemin FBI'ın mücadele ettiği suç örgütlerinin de çoğunda kullanıldığını duymuştu. Henna özel ajan Frank Little'la konuşmak istedi.
Üzgünüm, ajan Little gündüz vardiyasında, ben yardımcı olabilir miyim? Ben ajan Schofield.
Şu anda orada başka kim var? Henna bizzat tanıdığı bu telefon görüşmesini ileride bir iyilik istemek amacıyla kullanmayı istemeyecek biriyle konuşmak istiyordu.
Efendim, ben de bir şekilde yardımcı olacağından.
Henna adamın sözünü kesti. Bana orada başka kimin olduğunu söyleyin.
Ajan Morton burada ve ayrıca Henna 6 yıl önce New York'ta istasyon şefiyken Pete Morton çaylak bir ajandı.
Harika, onunla konuşayım.
Biraz sonra Morton.
Pete, ben Washington'dan Dick Henna.
Tanrım, Henna adamın neredeyse ayağa fırladığını duyacaktı.
Sakin ol, bir iyiliğe ihtiyacım var.
Evet, elbette, ne isterseniz Bay Henna.
New York Emniyet Müdürlüğü'ndeki bağlantılarınızdan birini ara. Bu gece 11. cadde civarında herhangi bir olay olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Ben nasıl?
Pete, sadece dediğimi yap, tamam mı?
Hedda Morton'un her konuda milyonlarca soru sorduğunu anımsadı. Bittiğinde beni bu numaradan ara. Hedda ona evinin numarasını verdi. Sonra da numarayı yok et. Telefonu kapattı. Philip Mercer'ın CIA tarafından 1990 yılında derlenmiş olan dosyasına gelene kadar önündeki klasörün içeriğine atladı. Mercer, Belçika Kongosu'nda doğmuştu. Babası Katanga bölgesindeki zengin elmas madenlerinde kazılar yapan, Mines Belgique'de çalışan Amerikalı bir maden mühendisiydi. Annesi ise Belçikalı bir mankendi. Kongo'nun başkenti Leopoldville'de fotoğraf çekimleri sırasında tanışmışlardı. Philip tek çocuklarıydı. İkisi de 1964'te Ruanda'da çıkan bir isyanda ölmüştü. Mercer annesiyle babasının ölümlerini ayrıntılı olarak hatırlamıyordu. Vermont Bar'da babasının ebeveynleri tarafından büyütülmüştü. Büyük babası bir granit ocağında çalışıyordu. Baba annesi ev kadınıydı. Liseden sınıf birincisi olarak mezun olmuş, Penn State'den üstün başarıyla jeoloji diploması almıştı. Golden'daki Colorado Maden Fakültesi'ne gidip orayı da yine sınıf birinciliğine yakın bir dereceyle bitirmişti. Bir yandan Batı Pensilvanya'daki çeşitli kömür madenlerinde sözleşmeli olarak çalışırken, bir yandan da Penn State'de geçen bir 4 yılın daha sonunda jeoloji alanında doktorasını tamamlamıştı. Madenciliği ilgilendirmesinden ötürü başkalaşıma uğrayan kaya dinamiklerini konu alan tezi, Penn State'deki master öğrencileri için tamamlayıcı bir eğitim malzemesiydi. Mercer doktorasını tamamladıktan sonra Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda çalışmaya başlamış ama orada sadece 2 yıl kalmıştı. O dönemlerde mesai arkadaşlarıyla yapılan görüşmeler, B.D. Jacques'ın Mercer'a verdiği işin onun yeteneklerini zorlayıcı olmadığını ortaya koymuştu. Mercer'ın durumunun hangi alanda olursa olsun devletin en zirvedeki beyinleri elinde tutmaktaki beceriksizliğini gösteren örneklerden bir diğeri olduğu Hedda'nın gözünden kaçmadı. Özel güvenlik şirketlerine katılmak üzere işten ayrılmalarına tanık olduğu ajanların sayılarını hatırlayamıyordu. İnsanların ayrılmalarının sebebi yalnızca ücretler ya da avantajlar değil, devlet görevinin insanların ruhlarını tüketmesiydi. Mercer B.D. Jacques'tan sonra muazzam meblağlar yatırmadan önce olası getirilerini öğrenmek için sabırsızlanan yatırım şirketleri adına madencilik yapılacak mülklerde analizler yaparak kendi işini kurmuştu. Sektörde hızla nam salmıştı. Birkaç yıl sonra 2 haftalık ücreti 50 bin dolarların üzerine çıkmış, malın son derece değerli olduğunu düşündüğü bazı durumlarda ise ücrete ilaveten ikramiye olarak da hisse senedi verilmişti. CIA'nin geçmiş araştırmasına yaptığı yıl, vergi dairesine bildirilen geliri milyon doların 1/4'ünden biraz fazlaydı. CIA'nin ayrıca temasa geçtiği Birleşik Devletler Gümrük Hizmetleri, Mercer'ın en son pasaportunun verilmesinden bu yana 30 deniz aşırı yolculuk yaptığını bildirmişti. Raporun bir sonraki bölümü Mercer'ın CIA bağlantısı ve Irak görevini ayrıntılı olarak ele almıştı. Irak'a gizlice girme planı ilk kez ortaya atıldığında madencilik ve jeoloji araştırmalarını yerinde gerçekleştirecek pozisyon için 48 aday düşünülmüştü. Mercer mülakat yapılacak 8. adaydı ve yapılan ilk testlerin ardından diğer bütün görüşmeler iptal edilmişti. IQ testinde deha seviyesinin üzerine çıkan bir sayıya ulaşmış, tüm hafıza testlerinden de mükemmel sonuçlarla çıkmıştı. Mercer'ın 48 haneli bir sayıyı gördükten 24 saat sonra dahi hatırlaması testleri uygulayanlardan birinin dikkatini çekmişti. Ekibe katılmayı kabul etmesinden sonra Virginia kırsalındaki bir eğitim tesisine gönderilmişti. Nişancılık ve dehşet verici engel parkurunda sivrilmiş, ancak iletişim ve temel davranış becerileri denilen şeyde ortalama bir başarı elde etmişti. Dosyaya ekli psikolojik raporda şiddetli bir özgüven bağımlılığı ve derinlerde kök salmış terk edilme korkusu bulunduğu, bunların da büyük bir olasılıkla yetim ve öksüz kalmış olmasından kaynaklandığı belirtilmişti. Doğuştan bir lider olmasına karşın bu becerilerini geliştirmeyi tercih etmemişti. Personel psikiyatri raporunda Mercer'ın sızma ekibine katılmasının nedeninin sadece sürekli meydan okuma gereksinimi olduğunu özetleyerek bitirmişti. Doktor bunun pervasızca davranışlara yol açabileceğinden korkmasına rağmen Mercer'ın onaylanmasını tavsiye etmişti.
1991 yılının Ocak ayının ortalarında Mercer ve Delta gücüne mensup 8 komando paraşütle Kuzey Irak'ın Musul kenti yakınlarına inmişlerdi. Bu konu Mercer'la birlikte uydu analistlerinden kurulu bir ekip tarafından uranyum madenciliğine en uygun nokta olarak seçilmişti. Mercer derhal oradaki madencilik tesisinin üretime kesinlikle elverişli olmadığını, ayrıca uranyum cevherinin kalitesinin de nükleer silahlarda kullanılamayacak kadar düşük olduğunu onaylamıştı. Tesisin çevresini kuşatan çitlerin arasından gizlice dışarı çıkarlarken madenin güvenlik kıtasının saldırısına uğramışlardı. İki komando subayı çatışmanın başlangıcında ölmüşler, biri daha dağların da bulunduğu çöle geri çekilmeden kısa bir süre sonra ölmüştü. Irak keşif araçlarından ağır silahlarla ateş açılması nedeniyle güvendikleri çıkarma helikopteri onları alamamıştı. Mercer geri kalan askerleri kendilerini izleyen keşif araçlarının geçemeyecekleri dağlardan kopan kaya parçalarıyla kaplı bir alandan geçirerek Musul'a ulaştırmayı başarmıştı. Orada bir kamyon çalıp delice bir hızla Türk sınırına sürmüşlerdi. Delta komandolarının hepsi başarılarında en büyük payın Mercer'a ait oldu ve o olmadan hayatta kalamayacakları konusunda hemfikirdiler. Onların bilgi vermelerinden iki gün sonra Başkan Bush, çöl fırtınası operasyonunun başlatılması emrini vermişti. Henna ayağa kalkıp çenesi göğsüne gömülmüş bir halde odayı arşınlamaya başladı. Mercer'ın Tish Talbot'un ölen babasıyla tanıştıklarını dosyadan öğrenmişti ve bu da onun hastaneye neden gittiğini açıklıyordu. Ancak o zamandan bu yana yaptıkları açıklanacak ölçüleri aşmıştı. Talbot'un odasına giren öbür adamın başka bir FBI ajanı ya da hastane personelinden biri olmadığını nasıl anlamıştı? Talbot'u sağ salim oradan çıkardıktan sonra niye FBI ile temasa geçmemişti? Neden bu olayın peşine bizzat düşmüştü? Ve eğer New York'a gemicilik şirketini araştırma amacıyla gittiyse ne bulmuştu? Henna yüksek sesle "Tanrım, çok fazla kahrolası soru ve çok az yanıt var" dedi. Telefon tiz bir sesle çaldı ve Henna telefonu kaptı. "Henna." "Bay Henna, New York'tan Pete Morton efendim." "Evet Pete, ne buldun?" 11. caddede olay olduğunu nereden bildiniz? Soruları geç ve bana olanları anlat. Henna'nın kalbi hızla atıyordu, avuçları da ter içinde kalmıştı. Bugün saat 12.53'te silahlı bir adam arabayla 11. caddeden geçerken 5 el ateş edip birkaç pencereyle kapıyı havaya uçurmuş. Sonra da hızla uzaklaşmış, zanlı veya ipucu yok. Saldırıya uğrayan binalardan biri Ocean Freight and Cargo'ya mı aitmiş?
Evet, siz nereden?
Onu boş ver, hemen oraya birkaç adam gönder. Kimi görürlerse gözaltına alsınlar. Bittiğinde de hemen beni ara.
Bizzat ilgilenirim efendim.
Henna telefonu kapatıp tekrar koltuğuna çöktü. Mercer acaba şimdi ne haltlar karıştırıyor?
16. ayrımın sonu. Sayfa 149.